Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Yasemin Asan. Sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Program konuğumuz İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı. Hoş geldiniz İsmail Bey yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hem sizi hem de kıymetli dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, zorla yerinden edilen kişilerin sayısı küresel çapta rekor düzeye ulaşmış durumda. Dünya genelinde şiddet, çatışma, insan hakları ihlalleri ve zulümden kaçmak zorunda kalanların sayısı 100 milyonu aştı. Bugün yayınımızda Avrupa ve Türkiye'nin göçmen politika karşılaştırmasını ele alacağız. Evet İsmail Bey, Türkiye dünyayı da etkileyen göç krizinde hem geçiş hem de hedef ülke. Bu çerçevede Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinde son veriler nedir?
Şimdi müsaade ederseniz önce bu geçiş konusuna bir vurgu yapmak isterim. Aslında Türkiye klasik anlamda üç kıtanın ortasında bulunmanın ötesinde bir sınır ülkesi. Bu sınır kavramı da coğrafi olmak kadar gelişmişlik farklarının arasında olan bir ülke, farklı inançların arasında sınırında olan bir ülke, tarihten bu yana çok büyük sorunların yaşadığı o Orta Doğu'yu da Avrupa arasında bir sınır ülkesi. Dolayısıyla bu konumu göç bakımından kritik. İkincisi hedef ülke. Niye hedef ülke? Az önce dediğimiz gibi özellikle Orta Doğu, Asya, Güney Asya dahil birçok çatışmanın, istikrarsızlıkların olduğu bir coğrafyadan güvenli bir liman olarak Türkiye'yi gören geniş bir insan kitlesi var. 100 milyonlarca insan var. Hem Türkiye'yi bir güvenli liman olarak görüyorlar ama bir onun kadar da gelişmişlikle birlikte Türkiye'nin gelişmişlik bakımından aldığı mesafeyi de dikkate aldığımızda bunun üzerine bir de hani gönül coğrafyamız diyoruz. Hep söylüyoruz ya, yani Urumçi'deki bir Uygur'un başına bir sıkıntı geldiğinde de gözünü Türkiye'ye dönüyor. Bosna'da, Mostar'da, Saraybosna'da bir Boşnak'ın başı değerde girdiğinde de gözünü Türkiye'ye dönüyor. Bu neden? Tarihi bir mirasımızdan kaynaklı. Hani gönül coğrafyamız dediğimiz şey. Dolayısıyla hep Türkiye'nin gölgesi sınırlarının çok ötesine düşer dediğimiz bu coğrafyadaki insanların da başı değerde girdiğinde bize yönelmesi nedeniyle biz hakikaten göç bakımından çok yoğun bir etkinin, yoğun bir baskının altında kalmış oluyoruz. Bizim burada bir temel tabii yaklaşımımız var. Biz göçü yönetelim diyoruz. Burada kritik mesele bu. Başkaları gibi davranamama sebebimiz bir defa bu gönül coğrafyamızla alakalı. Başı derde girmiş insanların gelip kapınıza dayandığında ben seni almıyorum deme şansınız yok. Zaten bırakın idarecileri ya da siyasetçileri, vatandaşlarımızın, insanlarımızın da buna rıza göstermesi mümkün olmaz. Dolayısıyla o sebeple göçü yönetmek diyoruz. Bunu özellikle altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Yani olağan olarak, normal olarak, yasal olarak göçü yönetmek istiyoruz. Ama tabii bunun ötesinde kapımıza dayandıklarında, özellikle insani olmanın ve insani sebeplerin ötesinde, ekonomik ya da başka sebeplerle kapımıza düzensiz göçmen dayandığında da büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Onda da bir yoğun mücadeleyi yürütmekte mükellefiz. Görevimiz de bu. Bu çerçevede az önce dediğimiz işte sınır ülke olma, hem Avrupa'ya geçiş için bir güzergah üzerinde bulunma, hem de hedef ülke olma nedeniyle bu çerçevede de yoğun bir baskıyla karşı karşıyayız. Zaten kamuoyuyla sık sık paylaştığımız rakamlar da bunları teyit ediyor. Öyle ki son dönemde 2016 yılından bugüne kadar sınırlarımızda yapılan düzensiz göçmen engellenen sayısı 2.700.000'e yaklaştı. 2.600.000'in çok üzerine çıktı. 2.700.000 kişiyi sınırlarımızda engellemişiz. Düzensiz göçmen olarak. Yine 2022 yılında bu engelleme sayısı 200.000'e yaklaşmış. 198.000 yaklaşık. Bu baskının bir nebze geçmişe göre azalmakla birlikte halen devam ettiğini görüyoruz. Tabii bir de bunun ülke içindeki durumu var. Sınırdaki bütün tedbirlere rağmen içeriye sekme ihtimali var. Artı yine kamuoyunda belki eksik bilinen bir şey daha var. Düzensiz göçmen demek hepsi hudutlardan, sınırlardan kaçak gelenler anlamına gelmiyor biliyorsunuz. yasal olarak Türkiye'ye gelmiş ancak süresi dolmuş çıkmamış. Yani vizesi varmış ya da vize muafiyetiyle gelmiş, ikameti varmış. Süresinin sonunda ülkeden ayrılmadığı için düzensiz göçmene dönüşmüş olanlar da var. Yani bu şimdi vereceğim rakamlar içerisinde onlar da var. Bu sene 151 binin üzerinde bir düzensiz göçmeni içeride yakalamışız. Ki bu geçen yıla göre %106'lık bir artış gösteriyor. Geçen yıl 73 binlerde kapatmışız. Yani bu buradan anlıyoruz ki içerideki düzensiz göçmenle mücadelemizde de yoğun bir çaba var. Tabii burada yakaladıklarımızı ne yapıyoruz diye soracaksınız. Yurt dışına göndermeye çalışıyoruz. Yani sınır dışı etmeye çalışıyoruz. Orada da rakamların epey bir arttığını görüyoruz. 72 binin üzerine çıktık ki geçen yıla göre %140'ların üzerinde bir artış burada da var. Bu rakamlara çok da dinleyicilerimizi boğmayalım ama bu az önce ilk girişte girişten bu tarafa söylediğimiz gibi düzensiz göçle ilgili yoğun bir halen mücadele devam ediyor.
Evet İsmail Bey, Avrupa'nın göçmen politikasıyla Türkiye'nin politikası karşılaştırıldığında nasıl bir yorum yaparsınız?
Şimdi hiç sözü uzatmaya gerek yok. Avrupa zihniyet olarak hep orta çağda kalmıştır. Yani bunu sadece Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırlı değil, klasik Batı'yla yani içine Amerika Birleşik Devletleri ve diğer gelişmiş bazı ülkeleri de katarak söylemek lazım. Orta çağ kafasını yaşıyorlar. Niye bunu özellikle söylüyorum? Orta çağ neydi? Hatırlar dinleyicilerimiz de. Kendileri kaleler kurmuşlardı. Kalenin içinde lüks içinde yaşıyorlardı. Kalenin dışındaki alanları bütün dünyayı da sömürüyorlardı. Dünyanın bütün kaynaklarını da kendilerine götürüyorlardı. Şu anda da çok farklı değil. Avrupa'yı sınırlarını güçlendirerek bir kale gibi korumak istiyorlar. Ama bir taraftan da dünyanın diğer tarafının yeraltı bütün zenginliklerinden, enerji kaynaklarından istifade ediyorlar. Onları haksız bir şey içinde ele geçiriyorlar. Ve oralarda istikrarsızlıklara sebep oluyorlar. Yani kendilerinin sebep olduğu buna savaşlar dahil, bakınız Orta Doğu'ya, işte Afganistan'daki Afganlara ne kabahat var? 40 yıldır niye uğraşıyor? Yani Yemen'inden Irak'a kadar, Filistin'e kadar coğrafyayı düşünün. Yani bunların tamamı dışarıdan müdahaleler sonucunda olmuştur. Ve bu coğrafyanın kaynaklarının talan edilmesi amacıyla olmuştur. Yani Batı bir taraftan sorunların sebebi ancak çözümün bir parçası değil. Kaynaklarını ben ele geçireyim istiyor. Sonra kendi kalelerinde yaşamak istiyorlar. Ve bu sorunların çözümüne de hiçbir şekilde katkı vermiyorlar. Bir şey daha yapıyorlar. Sınırlarına dayananlara da gayri insani muamele ediyorlar. Yani bunlara işkenceden dahil, işkence etmek dahil, bütün üzerlerindeki eşyalarına, varlıklarına el koymak dahil, öldürmek dahil, denize atmak dahil, botlarını patlatmak dahil, temel insani referanslardan da uzak bir şekilde buna müdahale ediyorlar. Dolayısıyla bizim kendimizi onlarla kıyaslama şansımız yok. Neden yok? Bunu başlangıçta söylediğimiz sebep yok. Biz bu coğrafyadaki insanların çok büyük bir kesimiyle aynı bayrak, aynı sancak altında yüzyıllarca yaşadık. Bunlar ya Müslüman, ya Türk dünyasının bir parçası. Bizim onlar gibi sırtımızı dönebilme şansımız yok. Tekrar söylüyorum. Yani bir Boşnak kapınıza dayandığı zaman, bir Uygur kapınıza dayandığı zaman, bir Ahız kadı, bir Afgan Özbek kapınıza dayandığı zaman ya da hemen sınırınızın dibinde işte Bayırbucak'tan, Halep'ten insanlar kapınıza dayandığı zaman, Musul'dan, Kerkük'ten, Telafi'den kapınıza dayandığı zaman bir dakika kardeşim deme şansın yok. Dolayısıyla biz farklı referanslarla zaten olaya yaklaşıyoruz. Tarihimizde de böyle bir şey yok. Yani bu zaten son dönemdeki asıl meselelerden bir tanesi de o. Herkes kendi geçmişini yaşıyor şu anda.
İsmail Bey, göç politikaları gibi ülkelerin göçmenlere yaklaşımları da farklılık gösteriyor. Özellikle Yunanistan'ın bazı geri itme uygulamaları vicdanlarımızı da sızlatıyor. İsmail Bey, hem Yunanistan'ın tutumu hem de onu görmezden gelen Avrupa'nın ikircilikli göçmen politikasını nasıl yorumlarsınız?
Benim son dönemde Avrupalı muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde söylediğim bir şey var. Biz öğrenciyken Avrupa'nın bazı referansları vardı. İnsan hakları gibi, hukukun üstünlüğü gibi, değil mi? Demokrasi gibi. Bunların hepsinin cilalanmış yalanlar olduğunu Avrupa'nın son dönemdeki uygulamalarıyla yaşayarak öğrendik. Niye öğrendik? Bakın Yunanistan'ın geri itmeleri sebebiyle son dönemde yani son 3 yılda sadece 2020, 2021 ve 2022'de bugüne kadar 138 insan hayatını kaybetti. Yaralananların sayısı bunun kat kat üzerinde. Denize geri attıkları, ölüme terk ettikleri ve gerek sahil güvenliğimizin gerek diğer kolluk birimlerimizin kurtardığı sayı da 50 bini geçti. Ya bu kadar insanı düşünün. Ölüme terk ettiler, denize attılar, işkence ettiler, vurdular. Ve bunu nasıl yaptılar biliyor musunuz? Bunu sistematik bir şekilde devlet kurumları eliyle ve Avrupa Birliği'nin bir kurumu olan Frontex'in katkısı ve gözetimi altında yaptılar. Tekrar söylüyorum. Sistematik devlet eliyle bir Avrupa Birliği kurumunun da sistematik olarak bu işe katkı vermesi ve gözetmesiyle yaptılar. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman gene başa dönüyoruz. Orta çağ kafası devam ediyor. Hemen de sınırlarımızın yanı başında yani.
Burada hukuksuzluk da aslında kendini gösteriyor ama bunu da hukuk çerçevesine de koymuyorlar aslında yani. Yani o konuda başka bir şey eklemek isteyeceğiniz bir şey olur mu?
Dediğimiz yere geliyoruz. Yani hukuk falan sadece kendileri için var. Yani insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü eğer Avrupalıysanız var. Avrupa'nın dışındaysanız çok önemi yok bunları biliyorsunuz. Yani yaşayarak bütün dünya bunları zaten öğreniyor.
İsmail Bey, bu hani botları batırılan ve Türkiye tarafından bir şekilde kurtarılan o göçmenlerle muhatap olunduğunda onların hani bu Avrupa'nın yaptığı bu tavra karşı Türkiye'nin hani onlara yine bir şekilde şefkatli davranarak sahip çıkmasını, yorumları, ilk tespitleri, ilk söylemleri ne oluyor? Hani biraz da buradan da söz edelim mi?
Şimdi şöyle, bütün mülakatlar yapılıyor yakalananlarla, denizden alınanlarla, geri itilenlerle. Orada nasıl bir muameleyle karşı karşıya kaldıkları da kayıtlara da geçiriliyor. İşin hukuki boyutu itibariyle bu alanda çalıştırılıyor bir yönüyle. Ama şu muhakkak ki bugüne kadar bu çerçevede görüşen insanlar hiçbir şekilde Yunanlılarla Türkleri mukayese etmezler. Yani bunun kıyaslamak bizim kültürümüze, bizim insanımıza, bizim inancımıza haksızlık olur. Yani hiçbir göçmenden böyle bir şey görmedik. Zaten geri döndüklerinde onlara sahip çıkışımız bakımından onu gözlerindeki ışıltıdan da görüyorsunuz. Bu hakikaten hani de eskilerin sözü vardı, izahtan varisteydi galiba. Yani bunun izah edecek bir tarafı yok.
Peki İsmail Bey, Türkiye'nin mültecilere karşı insanlık tavrından Avrupa bir ders alıyor mu ya da model olarak destek istiyor mu?
Olmuyor. Dürüst olalım. Yani olmuyor. Niye olmuyor? Onlar için çıkar her şey. Yani o kadar dünyevileşmişler ki artık menfaatleri her şey. O menfaatleri için vazgeçemeyecekleri bir değer yok. Bu sadece Avrupa'nın bu doğu hattında değil biliyorsunuz. Akdeniz'de de aynı uygulamayı Kuzey Afrika'dan gelenler için yapıyorlar. Bir pişmanlıklar olduğunu dürüst olmak lazım. Gözlemlemedim şu ana kadar.
Evet İsmail Bey, düzensiz göçmen mücadele ve sonrasında bu kişilerin ülkelerine gönderilmesi konusunda Türkiye farkını nasıl ortaya koyuyor ve bu çerçevede geri gönderme merkezleriyle ve buralarda sağlanan şartlardan bahsedebilir misiniz?
Şimdi isterseniz önce burada bizim düzensiz göçle ilgili temel yaklaşımımız neydi bir onu hatırlatmakta fayda var. Biz bir defa bu meselenin kaynağın odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. Ne demek? Yani sorunların yerinde çözülmesi lazım ki o düzensiz göçmenler harekete geçmesin. Elbette bunu %100 çözmek, ortadan kaldırmak mümkün olmayacak. Ama siz eğer bataklığı kurutmazsanız, var olan sorunlar orada devam ediyorsa bu işi engelleme şansınız daha sınırlı. Geri gönderme merkezleri konusu aslında işin son aşaması. Niye son aşaması? Artık size gelmiş, yani bir kaynağında bunu engelleyememişsiniz. İki, sınırlarınızdan geçmiş. Üç, artık içeride düzensiz göçmen duruma düşmüş. Siz bunu almışsınız artık dördüncü aşama dediğimiz geri gönderme aşamasına gelmiş. Yakalanmışsınız, geri gönderme merkezine koymuşsunuz. Buradaki yaklaşımımız şu. Bir defa kapasite olarak bakarsak, belki biraz sonra o kaynakla alakalı konuya, kaynak ülkeyle alakalı konuya döneriz. Kapasite olarak Türkiye 2010'lu yıllardan sonra, özellikle 2012-13'ten sonra geri gönderme merkezi bakımından yoğun bir çabanın içine girdi ve 30 bugün itibariyle 30 geri gönderme merkezimiz var. Bunların kapasitesi de üstelik bu uluslararası standartlara uygun olarak söylüyorum bu kapasiteyi. 20.500'ü geçti. Ve bu rakam Avrupa ülkelerinin tamamındaki kapasite daha fazla. Yani biz geri gönderme merkezi kapasitesi olarak Avrupa'nın tamamından daha geniş bir kapasiteye sahibiz. Ve buralar standartları itibariyle hem DMYK bakımından hem diğer insan hakları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından bilinen, gözetlenen kurumlar. İnsani bakımdan bugüne kadar bir eleştiriyle karşı karşıya kalmadık. Elbette insanların hürriyetinin kısıtlandığı alanlar buralar. Ama temel ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkelerine döndüklerinde de ülkemizle ilgili negatif bir değere, bir anlayışa, bir bakışa kanaate varmamaları için de temel insani konulardan asla taviz vermiyoruz. Temel ihtiyaçların karşılanması da dahil olmak üzere. Ama tabii ki buralar hürriyetin kısıtlandığı alanlar, artık kendi ülkesine gitmek için bir süre bekletildiği alanlar. Bu çerçevede zaten bunu yapamazsanız düzensiz göçle mücadele etme şansınız yok. Niye yok? Eğer düzensiz göçmen ülkeye girdikten sonra geri gönderilmeyeceğine dair bir kanaate ulaşırsa artık katlanarak bu devam eder. Arkasında kesemediğiniz gibi, yani kar topu gibi büyür. O çerçevede geri gönderme merkezi kapasitesi ve geri gönderme çok kritik bir işte düzensiz göçle mücadelede. Az önce rakamı da bu konuda sizinle paylaşmıştım. 72 bini geçti bu yılki geri göndermemiz. Şu anda da yine geri gönderme merkezlerimizde bu çerçevede yoğun bir çalışma devam ediyor. Tabii tek başına kapasite bunun için biliyorsunuz yeterli değil. Aynı zamanda karşılıklı diğer ülkelerle geri kabul anlaşmalarımızın olması lazım. O ülkelerin bunu kabul etmesi lazım. Bunların kimliklerin tespit edilmesi lazım. Çünkü içeri geldiklerinde pasaport, kimlik gibi belgelerini de imha ettikleri için bir grup kimliklerinin tespiti bakımından da sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Öyle ki yakalandığında ben diyor işte Uygurum diyor. Bakıyorsunuz ilk bakışta bile renk, ten, başka çıplak gözle baktığınız biyolojik veriler bile olmadığını gösteriyor. Ama ispat etmek zorundasınız. Niye? Çünkü belli sorunlar nedeniyle oraya bir geri iade sınırı dışı etmediğimizi bildikleri için oraya sığınmaya çalışıyorlar. Yani dolayısıyla kimliklendirme dönemi. Bu aslında çok zor, meşakkatli bir iş. Yakalayacaksınız, kimliğini tespit edeceksiniz, karşı ülkeyle geri kabul anlaşmaları yollayıp ülke bunu kabul edecek. Biletlemeyi yapacaksınız ki geçmişte son birkaç yıldır pandemi nedeniyle uçuş seferlerinde çok ciddi zorluklar yaşadık biliyorsunuz. Uçak alacaksınız. Bulamadığınız zamanlarda da işte biz en son örneğin Afganistan başta olmak üzere belli ülkeden yoğun şekilde çarter seferleri düzenliyoruz. Yani özel uçaklar ayarlıyoruz ki bu uçaklar yoluyla geri gönderme yapabilirim. Nitekim 2022 yılında 33 bine yaklaştı charterlarla gönderdiğimiz düzensiz göçmen sayısı. Bunun ekonomik bir tarafı da elbette var. Dolayısıyla kapsamlı bir şey. Türkiye bu konuda çok mütevazi olmayacak. Dünyadaki en yüksek tecrübeye sahip ülkelerden birisi.
İsmail Bey, Türkiye aldığı tedbirlerle düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya gitmesini engelliyor. Ancak Avrupa Türkiye'yi düzensiz göçmenlere geçiş verdiği iddiasıyla haksız bir şekilde eleştiriyor. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?
Yani Türkiye biliyorsunuz 3 milyon 700 bin yakın Suriyeli ev sahipliği. Suriye'de 22 milyon nüfusun yaklaşık 12 milyonu evinden yurdundan 14 milyon hatta evinden yurdundan edilmiş oldu. Bunların bir kısmı ülke içerisinde işte İdlib ve Türkiye'nin operasyon yaptığı güvenli bölgelerde bir kısmı ağırlığı Türkiye'de olmak üzere komşu ülkelerde. Ve bu verilerden yola çıktığımız zaman Avrupa'ya da 1 milyon civarında 1 milyonun bir miktar üstünde bir geçiş olduğunu biliyoruz. Rakamlara baktığımız zaman yükün ağırlığının bizde olduğu açık. Dolayısıyla bu konuda Avrupalıların hem sebep oldukları sorunlara çözüm bakımından destek olmazken hem de Türkiye'yi bu konuda suçlamalarını hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yok.
Evet İsmail Bey, yasa dışı göçü sınırda engellemenin dışında Türkiye kaynağında çözme politikası da yürütüyor. Siz de bunu programımızda ifade ettiniz. Bu uygulamalarda son durum nedir?
Şimdi bu en kritik konu aslında. Yani göç meselesinde Benim kanaatim özellikle düzensiz göç bakımından en hayati konu bu sorunların kaynağında çözüm meselesi. Elbette bunun birinci ayağı işin siyasi tarafı. Yani Türkiye Afganistan'dan Suriye'ye, Irak'a, son günleri düşünün Ukrayna meselesi, Ukrayna'daki Rusya-Ukrayna savaşı dahil. Bir defa diplomatik bütün kanalları kullanıyor. Ya sorunların siyasi yollarla çözüme kavuşturulması için bu hayati bir şey. Yani barış tesis etmeniz lazım önce. Bunu yapamadığınız arkasından bu kez bu dediğimiz kritik ülkelerde insani durumlar ortaya çıkıyor. Yani yer değiştirmelerden de kaynaklı, ekonominin çökmesinden de kaynaklı. Bir defa insani yardımlar kritik hale geliyor. Bu çerçevede bir örnek verelim sadece. Bizim açımızdan göç baskısıyla karşı karşıya kaldığımız ülkelerden birisi biliyorsunuz. 40 yıldır savaş ortamında bulunan Afganistan. Biz Afganistan'a sadece son dönemde yaptığımız insani yardım çalışmalarına bakacak olursak bile 6 sefer düzenledik, tren seferi. Bu 6 tren seferiyle 17 tren gönderdik. Yani tren seferi dediğimizde eskiden kervan gibi düşünün. Bir tane tren değil yani birden fazla tren gidiyor her seferde. 17 tren gönderdik ve 7200 ton civarında insani yardım malzemesini oraya ulaştırdık. Ya bu muazzam bir şeydir. Sadece bununla mı yetiniyoruz? Hayır. Dün de AFAD Başkanımız Lübnan'a gitmişti. Lübnan'a da iyilik gemileri gönderiyoruz. Bir başka örnek, halen çatışmanın devam ettiği Ukrayna'ya da iyilik tırları gönderiyoruz. Yani tırlarla insan yardım gönderiyoruz. Yani bir taraftan trenleri kullanıyoruz, demir yollarını, bir taraftan deniz yollarını, gemileri kullanıyoruz, bir taraftan tırları çok uzak kimi mesafelere de hava yollarımızda insan yardım göndermeye çalışıyoruz. Bunu sadece de Türkiye'nin milli bütçesiyle yapmıyoruz. Hatta çok az bir kısmı milli bütçedir, semboliktir. Asıl yardımları sivil toplum kuruluşlarımızla yapıyoruz. Bunları organize ederek, bir araya getirerek, yönlendirerek, buna Kızılayımızdan tutun da Diyanet Vakfı'na kadar, İHA'sından Sadaka Taşı'na, Deniz Feneri'ne kadar Türkiye'de insani yardım faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşlarımızın desteği de bunları yapıyoruz. Ki kaynak ülkelerdeki insani durumu toparlayabilelim diye. Bunun yanında hem TİKA'nın hem Kızılay'ın kalkınma anlamında kimi çalışmaları da yine sivil toplumun da desteği de bu ülkelerde var. Özetle şunu demek lazım burada. Biz birinci ayak olarak düzensiz göçle mücadelede kaynak ülkeyi görüyoruz ve oradaki hem siyasi istikrarın sağlanması, hem ekonominin ayağa kaldırılabilmesi, hem insani durumların barınma, beslenme, sağlık gibi insani durumların düzeltilebilmesi için bir çaba sarf ediyoruz ki bunun işte ta Myanmar'daki Arakan Müslümanları ile ilgili Bangladeş'te yürüttüğümüz çalışmadan Yemen'e kadar az önce verdiğim örneklere ilave çok sayıda örneği de var.
İsmail Bey, göç sorunu Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de bazı siyasiler tarafından istismar aracı olarak kullanılıyor. Bu tehlikeli girişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tür politikalar Avrupa'da Türkiye'nin ırkçı bir ülke olarak yaftalanmasına yol açıyor mu?
Yani ilk önce onlar tabii Avrupa tarafından bakalım, aynaya baksınlar. Yani ırkçılıkta onlarla kimsenin yarışması falan filan mümkün değil. Ama şu gözle bakmak lazım ki bizim inancımız, bizim kültürümüz, geleneklerimiz, tarihi mirasımız bakımından bu kabul edilebilir bir şey değil. Bütün yürüttüğümüz, tarih boyunca yürüttüğümüz insani faaliyetlere de leke çalacak atalarımızın bıraktığı mirası hale getirecek, kendi evlatlarımızın yüzüne mahcubiyetle bakacağımız bir tavrın birileri tarafından sergilendiğini biliyoruz. Maalesef bunu siyasi bir argüman olarak kullananlar da var. Ama günün sonunda şundan eminiz. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Bu millet büyük bir millettir. Tarihin her döneminde mazlumun yanında olmuştur. Diline, dinine, inancına, rengine bakılmaksızın mazlumun her zaman yanında olmuştur. Biliyorsunuz Babıali'nin kapısında tüm mazlumların sığınağı diye bir yazı vardır. Bizim kodlarımız budur. Dolayısıyla bunların bize yakışmadığını biliyoruz. Çok küçük bir azınlık olduğunu bunların biliyoruz. Hastalıklı bir durum olduğunda kabul ediyoruz. Hiç sözü eveleyip gevenemeden söyleyelim. Hastalıklı bir yaklaşım olduğunu da biliyoruz. Ama milletimizin ferasetinin bunun üstesinden geleceğinden eminiz. Ha, bunu söylerken de Batı ne der diye demiyoruz. Yani onların ne dediğini, ne yaptığını en son Ukrayna meselesinde insanların saçının rengine, gözünün rengine, teninin rengine, inancına bakarak nasıl davrandıklarını ama başka coğrafyalardan gelenleri nasıl davrandıklarını da biliyoruz. Ya kimsenin onlarla yarış etmesi, kaşık atmasını diyorlardı, aşık atmasını eskiden. Çok da mümkün değil.
Evet, son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz İsmail Bey?
Şimdi şundan emin olalım. Türkiye bir göç baskısı altında. Ancak bununla birlikte Türkiye gerekli mekanizmalarını oluşturmuş. En son güç dairesi bir başkanına çekildi. Hudutlarda muazzam bir fiziki ve teknik kapasiteyi geliştirmek için çalışma yürüten, içeride geri gönderme merkezleri dahil gerekli altyapısını oluşturmuş, gerekli mekanizmaları kurmuş, mücadele edebilen, artık bir yabancı yasal yollarla Türkiye'ye ilk hareket ettiğinden tutun da tekrar ülkesine dönene kadar elektronik ortamda takip edebilen bir teknik altyapıya da ulaşmış bir ülke. Biz uluslararası hukuka referans alarak ama daha önemlisi kendi inançlarımızdan, kendi değerlerimizden, geçmişimizden aldığımız mirası da dikkate alarak göçü yönetmeye çalışıyoruz ve her geçenlerinde bu alanda mesafe alıyoruz. Tekrar söylüyoruz. Biz göçü yönetiyoruz. Türkiye göçü yönetiyor. İnsanlarımız bu konuda müşteri olsunlar. Her geçen günümüz daha düzenli, daha disiplinli şekilde ilerliyor. Bu sorunların insani çerçevede üstesinden rahatlıkla geleceğiz.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de yayınımızın sonuna geldik. İsmail Bey, bizimle değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı ile Avrupa ve Türkiye'nin göçmen politika karşılaştırmasını konuştuk. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.